Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Haç suresinin son ayetlerini anlamaya çalışacağız. Geçen hafta 74. ayette bitirmiştik. En son 74. ayeti okumuştuk. Bugün de 75'ten 78'e kadar olan ayetleri okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, Haç suresi zaten toplamda 78 ayetti. Bugün 75'ten sonuna kadar 4 ayeti okuyarak inşallah sureyi bitiriyoruz. İlgili ayetler mealen şöyle. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Allah daima dinleyen ve görendir. O, onların önlerinde olanı da, arkalarında kalanı da bilir. Bütün işler Allah'a arz edilir. Ey inanıp güvenenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayırlı işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin, yani elinizden geleni yapın. O sizi seçti. Bu dinde size bir zorluk oluşturmadı. Atanız İbrahim'in dini yaşama biçimine uyun. Allah hem daha önce hem de bu kitapta sizleri Müslimler, yani tam teslim olanlar diye adlandırdı ki bu Resul size örnek olsun, siz de insanlara örnek olasınız. Öyleyse namazı düzgün ve sürekli kılın, zekatı verin ve Allah'a sıkı sarılın. O sizin en yakınınızdır. O ne güzel yakın ve ne güzel yardımcıdır.
Evet. Evet, Allah-u Teala Haç suresinin 75. ayetinde şöyle buyuruyor. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden elçiler seçer. İnsanlardan da. Tabi biliyoruz, insanlardan seçmiş olduğu elçiler Allah'ın kitaplarını getirip bize tebliğ ediyor. Fakat meleklerin, oradan seçilen elçilerin daha başka görevleri de var. Bunları anlatan ayetler var. Bu ayetin sonunda Allah-u Teala diyor ki: İnne Allahe semî'un basîr. Allah her şeyi dinleyen ve her şeyi görendir. Yani arka planını, ön planını Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezsiniz. Her şeyi dinler ve her şeyi de görür. Şimdi yani bu, o zaman bu rasuller neden seçiliyor? Ne yapıyor? Bu Allah-u Teala'nın koymuş olduğu bir Kur'an, bir sistemdir. Hiçbir rasul olmasa da Allah kimin ne yaptığını bütün ayrıntılarıyla biliyor. Şimdi meleklerden seçilen rasuller ve insanlardan seçilen rasullerle ilgili ayetleri Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, bu okuduğumuz ayette Allah Teala meleklerden ve insanlardan elçi seçildiğini anlatırken önce melekleri sıralamada birinci olarak anlatmış. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da diyor. Bunu bir benzer ayet olarak Fatır suresinin hemen ilk ayetinde görebiliyoruz. 35. sure 1. ayet. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard, hani gökleri ve yeri fıtrat üzere bölünme kanunuyla yaratan Allah'a hamdolsun. Yani o yaptığın her şeyi mükemmel yapar. O öyle Allah ki ca'ilil melaiketi rusulen. Şimdi melekleri rasuller yapandır o. Elçiler yapandır. Nasıl uli ecnihatin metna ve thulase ve ruba. İkişer, üçer veya dörder kanatlı elçiler yapan. Tabi o kanat meselesi mahiyetini bizim bilmediğimiz şeyler ama meleklerden elçiler seçildiğini Allah Teala burada Fatır suresinin 1. ayetinde de söylemiş oluyor. Peki bunlar nasıl elçiler? Görevleri neler? Şimdi birincisi, biliyoruz ki Allah Teala insanların içerisinden de elçi seçiyor. Bu Allah Teala'nın nebi olarak seçtiği elçiler var. Yani onlara vahiy veriyor. Diyor ki işte kitap, alın bunu, siz de insanlara olduğu gibi iletin. O insanlar içerisinden seçtiği elçilere de melekler içerisinden seçtiği melek Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah Teala vahyediyor. Yani Cebrail aleyhisselam da insan Allah'tan insana giden elçi pozisyonunda ve vahiy getiriyor. Bunu zaten biliyoruz. Ama bunun haricinde başka görevleri yapan melekler var. Onlar da Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak adlandırılıyor. İşte bu şimdi bu bölümde o ayetlerden bir iki tanesini görelim. Birincisi En'am suresi, Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi. Onun 61. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Vehuvel kahiru fevka ibadihi." Allah kulları üzerinde tam hakim olandır. "Ve yursilu aleykum hafazaten" ve size Allah diyor kullarına koruyucu melekler gönderir. "Ve hatta izâ câe ehadekumul mevt." Ve sizden birine ölüm gelip çattığı zaman, yani eceli gelmiş kişinin ne oluyor? "Teveffethu" onu vefat ettirir. Kim? "Rusuluna." Bakın, bizim elçilerimiz onu vefat ettirir. "Ve hum la yuferridun" ve onlar bu işlerinde de hiçbir kusur etmezler. Bir yanlışlık falan da yapmazlar. Ölüm meleklerine Allah ne diyor burada? Rasul kelimesinin çoğulunu kullanıyor. Rusul. Elçilerimiz onları vefat ettirir. Yani Allah adına bir görevi orada icra ediyorlar. Kulun ruhunu teslim alıyorlar. Ve ölümüne sebebiyet de vermiş oluyorlar. Burada Allah Teala En'am suresi 61. ayette ölümle görevli olan melekleri rasuller olarak adlandırdı.
İstersen burada birkaç kelime ilave etmekte fayda var. Şimdi canı alan sık sık söylüyoruz ama Azrail diye bir melek yok. O ne herhangi bir ayette var, ne herhangi bir hadiste var. Hiçbir kaynağı yok. Nerelerden şey yapılmış? Tevrat'ta da yok, İncil'de de yok. Ama bize dört büyük melek diye öğrettiler. Biz de öyle inandık. Onun melek olmadığını kabul inanmayan, melek olmadığı olduğuna inanmayan kişi kafir olur. O şekilde bir inanç esası oluşturmuşlar. Peki işte burada Yahya Hoca'nın okuduğu En'am 61. ayette Allah ne diyor?
Teveffet Rusul'un.
Teveffetu
Çoğul
rusuluna.
kullanıyor hem de.
Elçilerimiz onu vefat
Vefat ettirir.
ettirir. Yani ne yapar? Ruhlarını alır. Peki bu ruhları alıyorlar. Zaten Allahü Teala Zümer suresi 42. ayette hem uyku sırasında ruhumuzun alındığını hem ölüm sırasında alındığını bildiriyor. Öldüğü zaman ölen kişinin ruhunu tuttuğunu da söylüyor. Yani ki ölümle karar verilen ruhu tutuyor Allah, artık o vücuda geri dönmüyor. Dolayısıyla kabre gömülen beden, ruh değil, sadece et ve kemiklerdir. Hep kabrin başına gittik işte o bizi gördü falan, böyle bir şey yok. O ruhları Allah melekler vasıtasıyla göklere çıkarıyor. Araf suresinin 40. ayetinde Allah'a karşı kibirlenen, işte yalana sarılan kişiler için göklerin kapılarının açılmayacağını bildiriyor. Meariz suresinde de bu meleklerin ruhları göğe çıkaracağını ifade ediyor. Yarın insanlar kıyamet günü yeniden yaratıldığında vücut yaratılmış olacak. Topraktan çıktığı zaman herkesin ruhu gelip vücuduna girecek. Ruh vücuda girdiği zaman zannedecek ki ben daha yeni uykudan uyandım. Öyle zannedecek. Çünkü her gün biz uyuduğumuz zaman vefat ediyoruz. Her gün vefat ediyoruz. Ama bir vefatta ölümümüz de olan oluyor. Vefat ise ruhun vücuttan alınmış olmasıdır. Yoksa ruhun canla bir alakası yok. Can başka, ruh başkadır. Evet, şimdi devam
Evet.
edebiliriz.
Şimdi bu en son okuduğumuz En'am suresinin 61. ayetinde ölümle görevli olan meleklerin de Allah tarafından Rasul ve çoğulu Rusul, elçiler olarak adlandırıldığını gördük. Bir de Allah Teala'nın bizim amellerimizi yazmakla görevlendirdiği melekler var. Bunlar biz daha çok tabii ki kiramen katibin olarak biliyoruz. İnfitar suresinde böyle diyor ama bir iki ayette Allah onları da elçiler olarak anlatıyor bize. Nerede? Yunus suresi 10. surenin 21. ayetinde. Orada diyor ki Allah ve izâ ezaknen nâse rahmeten min ba'di zarrâ emessetum. Yani daha önce kendilerine iyilik ikramda bulunduğu kullarını anlatırken diyor ki işte zaman gelir biz onlara çektikleri sıkıntılardan sonra bir rahmet tattırırız. Bir ikram yollarız onlara. Ama bir bakarsınız ki İtalehum mekunu fi ayatina. Hemen ayetlerimiz hakkında planlar ileri kurarlar. Ya zaten ben falancaya gittim, dua ettim de onun yüzü suyu hürmetine bütün bunlar oldu falan gibi hemen işi değiştirirler. Hemen bir plan kurarlar. Kulillahu esra'u mekra. Sen de ki yani plan kuracaksa Allah'tan daha hızlısı olamaz. Allah en hızlı planı kurar. Ama sizin bu yaptıklarınız ne oluyor? İnne rusulena, bakın muhakkak ki bizim elçilerimiz, rasullerimiz yektubune ma temkurun. Onların kurdukları bu planları yazıya geçiriyorlar. Kim? Elçilerimiz. Bakın kayıtla görevli olan meleklere de Allah Rasul dedi. Rusul de onun çoğulu. Bunun bir benzeri de Zuhruf suresinde var. 43. sure Zuhruf suresi. Onun 80. ayeti. Orada da Allah Teala daha önceden yanlışlarını anlattığı insanlardan sonra 80. ayette diyor ki Em yahsebune. Onlar şöyle mi zannediyorlar ki enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Ya biz onların sırlarını, kendi aralarındaki gizli konuşmalarını falan duymayacağımızı, dinlemeyeceğimizi mi zannediyorlar? Bela. Ya hayır, öyle değil. Ve rusuluna ledeyhim yektubun. Onların yanında her daim hazır bulunan elçilerimiz onların bütün konuşmalarını, sırlarını zaten yazıya geçiriyorlar diyor Allah. Bakın bu iki ayetten de kayıtla görevli olan meleklerin de Rasul olarak isimlendirildiğini gördük. Şimdi bunun haricinde melekler bazen insanların yanına gelir başka bir görevi icra etmek için. Yani sadece Allah Teala tarafından nebi seçilen insanlara vahiy tebliğ ile yükümlü oldukları vahiy getirmez. Başka bir görev için de gelirler. Bununla alakalı olarak da Meryem validemize
İstersen oraya
evet
geçmeden
tamam
şey
siz şey
yapalım da
yapacağım.
bu yani Allah'ın insanların amellerini yazmakla görevlendirdiği meleklere Rasul demiş
Evet.
olması ve Rasullerimiz onu vefat ettirir demiş olması orada tamam başka bir elçi de gelmiş olabilir. Bir de ölen bir tek kişiyle ilgili değil. Diğer insanlar buna dahil olduğu için de çoğul kullanılmış olabilir. Ama Allahü Teala yani burada esas şunun için araya girdim. Allahü Teala Kaf suresinde de işte insanın yani Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi bunun 18. ayetinden itibaren kişinin sağında ve solunda melekler olduğunu, ağzından çıkan her şeyi yazdıklarını söyledi. Yahya Hoca'nın okuduğu ayette de onların koruyuculuk, onlar olmayabilir sadece başka da melekler olabilir koruyuculuk görevi gören. Şimdi bu ölüm geldiği zaman yani buna çok kesin değil ama Rusulüne dediği için aynı melekler bu kişinin ruhunu alıp göklere çıkarmış olabilirler. Ve bu kişi vefat ettiği zaman ahirette yeniden yaratıldığı zaman Allahü Teala bunu da nasıl olacağını şey yapıyor. İşte bu melekler, bu iki tane melek o kişinin yanına geliyor. Yani yeniden dirildiği zaman kabrinden kalkıyor. Kalbinden kalktığı zaman hemen şey yapıyor. Birisi onun yanında şey yapıyor, onun nereye gideceğini gösteriyor, saik sevk ediyor. İşte buradan gideceksin mahşerleri. Çünkü dağlar kalmamış, denizler kalmamış, dünya dümdüz olmuş. Hayal edemeyeceğimiz bir büyüklükte bir alan ortaya çıkmış. Orada nereye gideceğini bilmesi lazım. Onlardan birisi hadi şuradan gideceksin diyor. Birisi de amel defterlerini yanına almış oluyor. Belki bunlar melekler ruhu göğe çıkarırken amel defterleriyle de çıkmış olabilirler. Belki başka ayetlerde onu Cenab-ı Hak açıklamış olabilir ayrıca. Ama şu anda ben hatırladığım bir ayet yok. Sen hatırlıyor musun? Yani amel defterleriyle göğe çıkma bu biraz şey değil. Yani çünkü bu konular üzerinde fazla çalışılmış değil. Ondan sonra şey yapıyor. İşte mesela Nebe suresinin sonunda da yevme yekumur ruhu vel melaike. İşte bu herkesin yanında iki tane melek var. Ya diyelim işte trilyonlarca insan orada ya da neyse bir trilyon insan Bir trilyon insan varsa yanında 2 trilyon da melek vardır. İşte cinlerin yanında da vardır aynı görevli melekler. Ruh ve melekler ayakta hesaplarının gelmesini bekliyorlar. Ondan sonra herkesin sırası geldiği zaman orada hesabını veriyor. Cennete gidecekleri bu melekler cennete götürüyor. Cehenneme gidecekleri de cehenneme götürüyor. Onu da Allahü Teala bu şeyde Kaf suresinde anlatıyor. Mesela cehenneme gidecekleri için işte benim yanımda bulunan hazırdır diyecekler. Hadi o ikisini onları şey yapan böyle gerçekleri örtüp duran inatçıları da atın cehenneme diyecek. O ikisi ona cehenneme atacaklar. Evet. Dolayısıyla yani o şeyler Allahü Teala bu şekilde anlatıyor yani canın alınmasından cennete ve tabii o iki kişi cennete giden de alır cennete götürür o 2 tane melek. Evet.
Evet, bu meleklerin insanlara elçi olarak gönderilmesiyle alakalı ayetlere devam ediyoruz. Şimdi bir en son demiştim, Meryem validemize Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir elçi var. Onu da Meryem suresinde, kendi adıyla anılan surede 16. ayetten itibaren Meryem validemizin kıssası anlatılıyor. Diyor ki Allah, işte bu kitapta Meryem'i de an. 17. ayette fe erselna ileyha ruhana, ona ruhumuzu yani Cebrail'i gönderdik. O da ona bir insan şeklinde gözüktü. Sonra 19. ayette o gelen melek Cebrail'in Meryem validemize şu sözü söylediğini görüyoruz. Diyor ki Kale şöyle dedi. İnnema ene, yani muhakkak ki ben Rasulü Rabbik, senin Rabbinin Rasulüyüm, elçisiyim. Peki niçin geldi? Meryem validemizi nebi yapmaya mı geldi? Ona kitap mı verecek? Hayır. Şu görevle geldim. Li'ehebeleki gulamen zekiya, sana tertemiz huylu bir erkek çocuğu bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim ben. Bugün farklı bir görevle, yani risaletle ilgili bir görev için değil, ona bir çocuk müjdelemek için gelen görevliye de Allah Teala burada ne dedi? Resul dedi. Bu Meryem validemize geldi. Bunun yine bir benzeri bu sefer İbrahim Aleyhisselam örneğinde anlatılıyor. Ama burada da İbrahim Aleyhisselam zaten Allah'ın nebisi olarak seçilmiş. Ona vahiy ve kitap verilmiş. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın bir çocuk hasreti var. İlerlemiş yaşına rağmen hiç çocuğu olmuyor. Sare validemizle olan evliliğinden. Daha sonra Allah Teala ona ilerlemiş yaşına rağmen bir çocuk bahşedecek ama onun için ona müjdeci olarak elçileri gönderiyor. Ve diyor ki Hud suresi 11. surenin 69. ayetinde velemma caet rusuluna, bakın bizim elçilerimiz geldi. Kime? İbrahim'e geldi. Neyle? Bir kitapla mı, bir şeyle mi? Ha, bil buşra, bir müjdeyle geldiler. Çocuğun olacak müjdesiyle. Biliyorsunuz bu müjde karşısında İbrahim Aleyhisselam da Sara validemiz de çok şaşırıyorlar. Nasıl olacak diyor, bu yaşta bir insanın çocuğu mu olur? Ben bu kadar yaşlanmışım, karım bu kadar yaşlı falan. Ama o melekler gelip bunun müjdesini veriyorlar ve Allah o müjdeyi veren meleklere de ne diyor? Bizim rasullerimiz, elçilerimiz. Ve lekad caet rusuluna İbrahim'e bil buşra kalu selama, gelip diyorlar ki işte selam olsun sana. O da karşılıklı konuşuyorlar falan. Ve ondan sonra çocuk müjdesini falan verince bir surede İbrahim Aleyhisselam'ın şaşkınlığı, başka bir surede eşi Sare validemizin şaşkınlığı anlatılıyor. Bu birinci ayette. İkinci ayette Ankebut suresinde. Ankebut suresi 29. sure. Onu 31. ayetinde Musa, İbrahim Aleyhisselam'a gelen melekler önce müjdeyi söylüyorlar. Çocuğun olacak. Ardından da diyor, sırf bunun için mi geldiniz? Hayır. Bir de buradan da Lut'un yanına gideceğiz ve oranın o şehrin altını üstünü yerine getireceğiz diye bunu söylüyorlar. 31. ayette diyor ki velemma caet rusuluna İbrahim'e bil buşra. Elçilerimiz İbrahim'e, bakın yine rasullerimiz kelimesine dikkat çekiyorum. Rasullerimiz İbrahim'e bir müjdeyle geldiler ve ardından o tür konuşmalar bittikten sonra kalu, dediler ki inna muhliku ehli hazil karya, işte şu köyün, şu kasabanın halkını da helak etmeye geldik biz. İnne ehleha kanu zalimin. Çünkü oranın halkı artık zalim oldu. Tamamen yanlışlara düştüler. Hiçbir şekilde falan düzelmiyorlar diye. Bu tür konuşmaları ileten meleklere de Allah Resul dedi. Dolayısıyla bugünkü ders konumuz olan ayete geldiğimizde Allah meleklerden elçiler seçer. Bir, bu elçiler vahiy getirmekle görevli olabilir. Cebrail aleyhisselam gelir. Ama Cebrail aleyhisselam da vahyi Nebi'ye getirirken onun yardımcıları olur etrafında. Ve hiçbir şekilde o vahye dış bir müdahale, insan veya cin tarafından bir müdahale olmaması için bütün önlemler alınır. Bu cin suresinin son ayetlerinde anlatılır. Bu melekler ölüm melekleri olabilir. Allah onlara da Resul deniyor, diyor. Bu melekler yazıcı amelleri kaydetmekle görevli melekler olur. Onlara da Allah müjde Resul diyor. Ve bir de Nebi olsun olmasın insanlara Allah Teala'nın bir müjdesini işte Meryem validemize İsa'yı, İbrahim Aleyhisselam'a da oğlu İshak'ı müjdelemek için gelen meleklere de Allah Resul dedi. Yani bu şekilde görevleri icra etmeleri için Allah meleklerden de elçiler, resuller seçiyormuş bu ayetten öğrendiğimiz
Evet.
kadarıyla.
Evet, şimdi ayeti okumaya devam ediyoruz. Allahü Teala 76. ayette, Hac suresinin 76. ayetinde şöyle diyor: Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Onların arkalarında olanı, yani yapmış olduklarını da, şey yapmakta olduklarını da, geriye bıraktıklarını da bilir. Şu anda ne yapıyorsun? Bütün ayrıntılarıyla bilir. Neyi yapmışsın? Onu da bütün ayrıntılarıyla bilir. Ve ilallahi turca ulumur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Allah'ın huzuruna çıkarılır. Allah her şeyi orada tek tek görecektir. Tekrar görecektir. Niye? İşte insanlar kendilerini savunmaya çalışacaklar. Ama günahkarlar amel defterlerini gördükleri zaman şaşıracaklar. Ya mali hadal kitap la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsana. Ya bu ne biçim bir deftermiş böyle? Küçük büyük her şeyi toplamış. Bu bir itiraf oluyor tabii. Şeyler de, amel defterleri iyi olanlar da böyle şey yapıyor. Ha umukra kitabı alın, bak bak bak bak benim defterim, bakın neler var. Bir görün, siz görün. Bak neler yapmışım. Dünyada benimle dalga geçiyordunuz falan da diyebilir yani. Evet. İşte Allah'ın huzuruna çıkarıldığı zaman da herkes ne yaptığını görmüş olacak ve Allahü Teala'nın asla yanlış bir şey yapmadığını, bu cezayı kendisinin hak ettiğini orada kabul edecektir. Yani şey yapan, nimetle müjdelenen de Allahü Teala'nın ne kadar ikramda bulunduğunu bizzat gözüyle görüp ona şahitlik yapacaktır. Ondan sonra Allahü Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenu rükû. Ey inanıp güvenenler. Tamam, Allah mesela neden güven? İman aslında güven demektir ama Türkçe'de daha doğru anlaşılması için böyle bu kelimeleri tekrarlıyoruz. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden kişi inanmış sayılır. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir tek kişi yeryüzünde yoktur. Bugüne kadar hiç öyle bir insan olmamıştır. Kabul etmediğini söyleyen vardır ama ederler. Önemli olan Allah ne diyorsa odur deyip Allah'a tümüyle güvenip ona teslim olmaktır. Asıl mesele o. Mesela iblis şey yaparken işte Allahü Teala neden sana emrettiğim halde Adem'e secde etmedin dediği zaman Allah'tan başka ilah mı şey yapıyor? Ben daha hayırlıyım diyor. Allah'ın söylediği söze güvenmiyor yani. Kendini daha güvende kabul ediyor ve ondan sonra kafir ve müşrik olup kovuluyor oradan. Evet. Ya yüvellezine aminur ka'u. Rükû edin. Ne demek? Yani Allah neyi emretmişse tamam, baş üstüne ya Rabbi. Tabii ki ilk akla gelen rükû, secde. Bu namazı akla getiriyor önce. Ama Allahü Teala neyi emretmişse baş üstüne. Ne demişse tamam. İşte buna rükû ve secde de denir. Allah'ın emir ve yasaklarını tümüyle kabul etmiş olmaktır. Ve'budu rabbekum. Rabbinize kulluk edin. Şimdi Rabbinize kulluk edin dendiği zaman sadece namaz değil, tüm ibadetler, Allah'ın tüm emirleri ve tüm yasakları ortaya çıkar. Allah ne demişse o diyecek noktada olun. وَفْعَلُوا الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. İşte iflah, yani hayırlı işler yapın ki hedefinizde, amaçlarınıza ulaşmış olasınız. Çünkü bir şey yapmak istiyorsun, bir hedefe ulaşmak istiyorsunuz, kurtuluş ermek istiyorsunuz. Hedefe ulaşmak istiyorsanız hayırlı işler yapın. Allah neyi hayırlı görmüşse onu yapın. Allah neyi şerli görmüşse ondan kaçının. Ondan sonra da diyor ki vecahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Cihad ne demek? Her türlü Allah yolunda her türlü zorluğa göğüs geleceksiniz. Tek başınıza kalmaya razı olacaksınız. Tamam, dediğin doğru ama mesela Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitabın hak kitabı olduğunda şüphe etmiyorlardı. Ama niye şey yapmıyorlardı? Gösterilen tepkilerden dolayı karşı çıkıyorlardı. Şey yap, yani kabul etmek istemiyorlardı. Şimdi neydi? Levitte ba'nel huda ma'ak.
İnnette bi'an huda ma'ake nutakattaf min ardına.
Yani seninle birlikte bu hüdaya, bu rehbere uyarsak, bakın Kur'an'ın hüda olduğunu kabul ediyorlar. Bakara suresinin başında da Allah hüden lil müttakin diyor. Müttekiler için bir rehber. Evet, o bir rehber ama kendilerini korumuyorlar. Kendilerini yanlışlardan korumuyorlar. Seninle birlikte bunu şey yaparız, bizim buradan sürgün ediliriz ya. Tamam ama ben şimdi sen nasıl şey yaptığını görmüyor musun? Bize mi öyle olalım? İşte burada bu bir imtihandır. Böyle yerleşik inançlara, yerleşik bilgilere aykırı şeyler yaptığınız zaman, Allah'ın kitabına doğrudan doğruya uyduğunuz zaman, o insanların babalarından duyduğu dinlere aykırı bir şey gördükleri zaman size karşı çıkarlar. Siz ayeti okursunuz. O ayeti benim babam bilmiyor mu? Bizim ulemamız bilmiyor muydu? Sen ne oldu? Nereden çıkarıyorsun diye karşı çıkarlar. Ya da işte tamam, biz de bunu böyle kabul edersek biz de senin gibi dışlanırız diyebilirler. İşte cihat, ne o durum ne olursa olsun Allah yolunda her türlü zorluğa göğüs geleceksiniz. Sizi bulunduğunuz görevden de atabilirler. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'yi bırakıp Medine'ye gitmek zorunda var. Mecburiyetinde bıraktılar. Ne oldu? Medine'ye gittiği zaman galip olan o oldu. Öbürleri hadi biz bundan kurtulduk demiş olabilirler ama ne kadar sürdü? Çok az. Huve istebakum. Sizi o seçti. Allah sizi seçti. Nasıl seçti? İşte bak, kitapla muhatap etti. Allah'a hamdolsun. Allah'ın kitabını okuyoruz. Allah'ın bize ne istediğini görüyoruz. O zaman istediğine göre davranıp görevimizi yerine getirmemiz lazım. Ve ma ceale aleykum fiddini min haras. Size bu dinde hiçbir zorluk da koymadı. O zaman sen Allah'a inanıp güvenirsen hiçbir zorlukla karşı karşıya kalmazsın. Çünkü Allah seni korur. Allah seni korur. Yeter ki sen Allah yolunda ol. Ne diyor Allahü Teala? Ve men yetevekkel alallah ve vahasbu. Kim Allah'a inanıp güvenirse Allah ona yeter. Allah bana yeter. Allah benim yanımda olduktan sonra ne olacak ben? Yani Allah her şeye gücü yetendir. Her yerde vardır, her zaman vardır. Dünyada benden daha güçlüsü olur mu? Yeter ki Allah'a güvenip dayan. Evet, bu dinde Allahü Teala hiçbir zorluk oluşturmamış. Bir de bu dinin bütün emir ve yasakları kişinin doğal yapısına uygundur. Karşı taraf sana karşı çıktığı zaman da yalancı olmak zorunda, gerçekleri örtmek zorunda. Bu da onu perişan ediyor. Bu dünyadayken cehennem azabını çekmeye başlıyor onlar da. Millete ebikum İbrahim. Babanız İbrahim'in din yaşama biçimine uyun. İbrahim Aleyhisselam'a bakın. Yani Allah ne emretmişse asla taviz vermemiş. Cenab-ı Hakk'a tam teslim olmuş. Ülkesinden ayrılırken bütün halkına meydan okumuş. Yani istersen şu şeyin bu Mümtehine suresinin 6. ayetinde ve 7. ayetinde gerçekten Yani insan hayret ediyor. Bu ne muhteşem bir şeydir. Allah'a güvendir. Yani İbrahim Aleyhisselam bizim için çok büyük bir örnek. Onun gibi olmak zorundayız.
Dördüncü ayeti.
Dört müydü?
Dört.
Tamam. Neyse, rakam yanlış şey yaptım. Şimdi.
Evet, istersen mealen okuyayım.
Tabii.
Şöyle diyor. İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar Allah'ın emriyle hicret ettiklerinde toplumlarına şöyle demişlerdi. Biz sizden ve Allah'la aranıza koyup kulluk ettiklerinizden uzağız. Biz sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi bir düşmanlık ve nefret doğdu. Bu Allah'ın tek ilah olduğuna inanmanıza kadar devam edecek. Fakat İbrahim'in müşrik olan babasına söylediği şu söz size örnek olmaz. Şöyle demişti: "Kesinlikle senin için bağışlanma dileyeceğim. Ama Allah'tan sana gelecek bir şeyi engellemeye de gücüm yetmez." İbrahim'le birlikte olanlar Allah'a şöyle dua etmişlerdi: "Rabbimiz, biz sadece sana güvenip dayandık ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer senin huzurundur. Ey Rabbimiz, bizi kafirlik edenlerin eline düşürüp de fitne konusu yapma. Rabbimiz, bizi bağışla. Şüphesiz sen daima üstün ve bütün kararları doğru olansın."
Evet,
Evet,
gerçekten.
ve bir daha ayet şöyle bitiyor: "Sizin için." Yani Allah'tan ve ahiret gününden beklentisi olanlar için
Ha.
onlar da kesinlikle güzel bir örnek vardır.
Çok doğru,
İki defa yani, hem başta
evet.
söyleyeyim hem
Çok doğru,
sonda.
çok doğru.
Evet.
Evet. Ondan sonra da ne diyor? Şimdi
Kim Allah'tan ve ahiret gününden yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaptığını da mükemmel yapandır.
işte yani İnsanların en büyük sıkıntısı Allah'a güven konusunda ortaya çıkıyor. Yani ya Allahü Teala her şeye kadir. Allah ganidir, yani çok zengin. Bak, İbrahim Aleyhisselam ülkesini bırakıyor. Ve kendisini ateşe attılar. Ya artık yakmak için ateşe attılar. Artık daha bir şey kalmadı. Oradan ayrılırken işte bir Lut Aleyhisselam var yanında. Bir de işte eşi, çoluk çocuğu, birkaç kişi ayrılıyorlar. Buradan da çekip gidiyorlar. Evlerini bırakıyorlar. Barklarını, işlerini, güçlerini, her şeyini bırakıp çekip gidiyorlar. Nedir bu? Cenab-ı Hakk'a tam bir güvendir. İşte biz tamam ama işte bu içinde bulunduğumuz şartları şey yapmıyorsun. Ben şimdi bu ülkeyi nasıl terk edeyim? Ben bu evde nasıl... Hayır, Allah'a güvendin mi hiçbir şeyden korkma. Allah sana çok yardım eder. Mesela Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir de İsmail Aleyhisselam'ı evlat olarak vermiş. Onu bile kesmekle imtihan edilmiş. Yani şimdi yatırıyor. O da müthiş bir teslimiyet gösteriyor tabii İsmail Aleyhisselam. Onu da tam kesecekken Allahü Teala tamam. Saffat suresinde söylüyor. Tamam, sen rüyana göre uygun bir şekilde davranış yaptın. Artık şeydir, bu gerek kalmadı, sen vazifeni yaptın diyor Allah. Yani büyük bir şeyle, bir hayvanla, kesmelik bir hayvanla o şeye fidye olarak Cenab-ı Hak onu gönderiyor. Ve İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a tam teslimiyetin örnekleri olmuş oluyorlar bize karşı. Onları çok güzel bir şekilde anlamamız lazım. İşte huve semmâkumul muslimin, sizi Müslümanlar olarak, Allah'a tam teslim olarak, tam teslim olan kişiler olarak adlandırılmıştır. Tabi Allah yolunda bu hüvenin Allah'a gösterilmesi daha uygundur. Çünkü gerçi şeyde İbrahim Aleyhisselam da Allahü Teala izgale lehu rabbu eslim gale eslemtü rabbil alemin. Allah İbrahim Aleyhisselam'a teslim ol diyor, ben teslim oldum diyor. Dolayısıyla bu Allahü Teala'nın bizden isteğidir. Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendiriyor. Müslim kimseler, Müslüman kelimesi tüm şey Arapça ile Farsçanın birleşmesinden oluşmuştur da esas şey Müslim'dir. Allah'a tam teslim olan. Yani Allahü Teala bizi Allah'a tam teslim olan kişi özelliklerle şey yapmıştır, yapılandırmıştır. Yani böyle kabul ediyor. Eğer biz Allah'a tam teslim olursak O zaman Cenab-ı Hak bize Müslim diyor. Ama işte şu, işte bu dediğimiz zaman olmaz. Hata yapabiliriz, günah işleyebiliriz. Ya Rabbi beni affet, ben yanlış yaptım derseniz, onda o zaman gene Müslim olmaya devam edersiniz. Ne zaman? Min kablu ve fi hada. Tamam, bunu ayetin bundan sonrası Allah'tan başkasına razı olmayacağını gösteriyor huve zamirinin. Yani bu kitaptan önce de Müslim, bu kitapta da Müslim. Şimdi İslam Allah'ın tek dinidir. İslam'dan başka ikinci bir din yok. İkinci bir din yok. Tek bir din var, o da İslam. Allah'a teslim olma dinidir. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bu dinin adı odur. Allah'a teslim olma dinidir.
O hocam, onunla ilgili bir ayet şimdi aklıma geldi. Bu Ali İmran suresinde İbrahim Aleyhisselam'la alakalı.
Sana onu
Ha,
diyecektim.
ma kâne İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen. Hani İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Ve neydi? Velakin kâne hanifen Müslima. İşte huve semmâkın Müslimine dedi ya.
Tabii.
Yani doğrudan doğruya Allah'a yönelmiş ve teslim olmuş biriydi. Müslim. Müslim biriydi. Ve mâ kâne minel müşrikîn ve asla müşriklerden falan da olmadı. Bakın o zaman da yani hani hep deniyor ya işte İslam Ali İmran suresi 67. ayet. 3. sure 67. ayet. İşte İslam ne zaman başladı? İslam
Muhammed Aleyhisselam.
610 yılında Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle ilk defa yeryüzünde duyulan bir din değil. İslam Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilerin tebliğ ettiği tek dinin adı. Bir tane din var. Yani Allah zamanında Yahudilik diye bir din göndermedi. Hristiyanlık diye bir din göndermedi. Allah bir din gönderdi, İslam. Ama onlar bozdular. Yahudiliği oluşturdular. Birileri bozdu, Hristiyanlığı oluşturdu. Yoksa Hazreti İsa Hristiyanlığı tebliğ etmeye gelmedi.
Tabii.
Hazreti Musa ve İsrailoğullarına gönderilen diğer nebiler Yahudiliği tebliğ etmeye gelmedi. İbrahim Aleyhisselam başka bir din getirmedi ki. Nuh Aleyhisselam, ne İbrahim, Musa, İsa, Şura suresi hep okuyoruz derslerde. Hepsinin tebliği hep inne dine indallahil İslam çünkü. Allah katında din İslam'dır.
Tekti. Evet.
Bir tane.
Başkası yok.
Başka değil. Dolayısıyla bundan önce de buna inananlar Müslümandı. Bugün de buna inananlara
O
Müslüman
kadar.
deniyor.
O
Bu kadar.
kadar değişen bir şey yok.
Evet.
Şimdi mesela İbrahim'i dinler diye bir kavram
Evet.
uyduruyorlar. Ya kardeşim, İbrahim'i din ne demek ya? Öyle bir şey yok ki. İşte o okuduğun ayette ne diyor? İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi ama Allah'a tam teslim
Müslim'di.
olmuş birisiydi. Peki bak mesela şimdi az önce sen İsa Aleyhisselam hepsi de birer Müslim'di,
Evet,
Yahudi
evet,
Hristiyan
evet.
değildi dedin ya. Şimdi sen söylediğini tasdik eden şeyin Bakara suresinin 140. ayeti var. Ya bu da diyor ki, yoksa siz şöyle mi diyorsunuz? İbrahim, İsmail, İshak, Yakup
Evet.
ve Yakup'un torunları Yahudi ya da Hristiyandı.
Böyle mi
Aslında
diyorsunuz?
böyle mi
Evet.
diyorsunuz? Şimdi mesela İsa Aleyhisselam Yakup'un torunları değil mi? İsa torunlarından, o soydan değil mi?
Evet.
Yani işte annesi Meryem validemiz o soydan. Peki Musa Aleyhisselam o soydan değil mi? Hepsi de neydi? Ne Yahudiydi ne Hristiyandı. İşte az önce sen söyledi. Sonradan bunu siz
Evet.
kendiniz icat ettiniz. Hepsi tek din var Allah katında. O da Allah'a tam teslimiyet ifade eden İslam. Ondan sonra diyor ki mesela yanındaki şahitliği gizleyenden daha zalim kim olur? Yani hepiniz biliyorsunuz ki tek din var İslam. Siz bunu niye gizliyorsunuz? Bu Yahudi'ye, Hristiyanlara hitaben söylüyor Allahu Teala. Yani evet, Allahü Teala sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir diyor. Evet. Peki şimdi diyor, bundan önce de şimdi de böyle liyekunner rasulü şehiden aleykum. Resul size örnek olsun. Şimdi şehit kelimesi fail vezinde Arap dilinde isim fail, isim meful her kişi de olabilir. Bir örnek olsun. Çünkü şimdi Muhammed Aleyhisselam Allah tarafından bize örnek yapılmıştır. Ashab suresinin 21. ayetinde ne diyor? Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardı. Biz onu örnek almak zorundayız. Muhammed Aleyhisselam'ı. Evet. Yekûne Resûlü şey ve tekûnü şühedâ alennâs. Siz de insanlara örnek olun. İyi davranın, insanlara örnek olun. Ama maalesef bugün Müslümanlar örnek olmuyorlar. Şimdi mesela Avrupa'dan gelen iş adamlarına soruyorum. Diyorum ki sen bir Müslümanla iş yapmak mı istersen, oradaki bir Avrupalıyla mı, böyle bir şey yapıyor. Biraz duruyor. Maalesef Müslümanlara güvenemiyorum diyor. Şimdi bunlar kendi kafalarına göre öyle bir din oluşturmuşlar ki yap yapacağını falanca gün şunu yaptın mı kurtuldun, falanca gün bunu yaptın mı kurtuldun, tamam. Ama şeyler işte aynı şeyi Amerika'dan gelenlere de soruyorum. Ama o oranın yerlileri en azından fıtratlarına uygun davranıyorlar. Bir şey öbürlerinden daha iyi oluyorlar. Yani bunlara son derece dikkat etmemiz lazım. Bizim insanlara örnek olmamız lazım davranışlarımızda her şeyle ki yani bu adamlar bu hale getiren nedir? Mesela şimdi Gazze'deki kardeşlerimiz bu İsrail'in hücumları oradan alınan esirlere karşı örnek bir davranış sergiler değil mi? Tamamen ne yapıyorlar? Esirleri serbest bıraktıkları zaman bakıyorsunuz ki adamlar ayrılmak istemiyor. Öyle bir mutlu oluyor ki. Bu bütün dünyada şaşkınlık içerisinde şey yapıyor. İşte bir örnek. Ya bizim görevimiz insanlara örnek olmaktır. Ve onların da bu dini merak etmelerini sağlamaktır. Ondan sonra fe akimussalah. O zaman namazı düzgün ve sürekli kılın. Namaz da Adem Aleyhisselam'dan beri bütün şeylerde ümmetler, nebiler tarafından emredilmiş bir ibadettir. Yeni ortaya çıkmış bir şey değildir. İşte Katolik Kilisesi'nde yapılan bir toplantıda orada bir Yahudilik uzmanı kalktı, işte Yahudilerde günde 3 vakit ibadet var falan dedi. Hemen ben de dedim, bir dakika dedim. 5 vakit değil mi? Ne demiş 3 vakiti çıkarıyorsun? Evet, öğle ile ikindi akşamın ayası birleştirilebilir. O olabilir. 3 vakitte kılabilirler namazlarını ama 5 vakittir dedi. Ayrıca teheccüd de vardır, kuşluk namazı da vardır. Onunla birlikte yedi. Ondan sonra adam hiç sesini çıkarmadı. Çünkü gerçek bu. Oradaki papazlara sordum o Katolik Kilisesi'nin önde gelen adamlarına. Dedim ki ya bu 5 vakit ibadet sizde de var. Hiç sizin namaz kıldığınızı görmüyoruz 5 vakit namaz. Aynı görev sizde de var. Hiçbiri sesini çıkarmadı. Sonra eski Roma'ya 1-2 saatlik bir kültürel gezi planlamışlardı. Oraya giderken bir kızcağız yanıma yaklaştı. Dedi ki hocam dedi ben burada doktoramı yaptım. O sizin dediğiniz ibadeti papanın yaptığını defalarca gözümle gördüm. Yani çünkü namaz da, zekat da, yani bütün ibadetler de aynı. Zaten Allahü Teala Şura Suresi 13. ayette yani Allah diyor Nuh'a neyi emrettiyse size de onu emretmiştir diyor. Çok küçük farklar var o kadar. O da imtihan gereği olan farklar. Ve atasimu billah.
Feakimussalat ve atuzzekah.
Ha, onu okumadın mı? Ve akimussalah ve atuzzekah. Yani namazı düzgün ve sürekli kılın. Namazın kazası diye bir şey yoktur. Bir vakit namazı kaza ederseniz, ömrünüzü namaza geçirseniz bile onun yerini tutmaz. Namazı mutlaka vaktinde kılmak lazım. Ondan dolayı Allahü Teala Bakara 239. ayette eğer korkarsanız yürüyerek de kılabilirsiniz diyor. Ya bir iş yapmam lazım. Ne yapayım? Yürüyerek kıl. Abdest alacak durum yok. Teyemmüm et. Ya da binili olarak da kıl diyor. Veya ben işte trafik sıkıştı arabanın içerisinde işte, tamam teyemmüm et. O arabanın içerisinde kıl. Allah yürüye ama namazı asla kazaya bırakamazsınız. Evet. Vaatü zekat, zekatı da verin diyor. Zekat. Şimdi o bizim zekat bildiğimizde Allahü Teala Kur'an-ı Kerim sadaka der. O devlete verilen bir çeşit vergi gibidir. Ama zekat herkesin imkanına göre birine yardımcı olmasıdır. Birisinin elinden tutarsınız, birisine karşı insanca şöyle tatlı bir konuşma yaparsınız, gülersiniz, birisine bir bilgi öğretirsiniz. Ya da elinizde olan imkana göre mesela elinizdeki bir lokma ekmeğin yarısını ona verirsiniz. Bütün bunlar da zekata girer. Ve atasimu billah Evet, Allah'a sıkı yapışın. Yani Allah'ın ipine, Allah'ın kitabına sıkı bir şekilde yapışın. Asla şey yapmayın, taviz vermeyin. Huve mevlakum, sizin Mevlanız odur. Yani size en yakın olan odur. Allahü Teala bize kılcal damarlarımızdan daha yakındır. Bizim kaç tane kılcal damarımız olduğunu bilmemiz mümkün değil. Ama Allahü Teala orada ne olup bittiğini de kendi kontrol ediyor. Ve bize ondan daha yakın yok ki. Sen ona güvendin mi bittin. Her şey biter yani. Dünyanın en güçlü insanı sen olursun. Fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ne güzel yakın, ne güzel yardımcıdır. Bitti. Ondan daha güzel olur mu? Okuyacağın ayetler var mı?
Evet, yok burada belki şeyi hatırlatabiliriz. Hani ayetin sonuna doğru Allah dedi ya, Resul size şehit yani örnek olsun, siz de insanlara örnek olun. Sonra ilk cümlesine örnek olun da ne yapın? Feakimussalatu ve atuz zekate başlıyor. Yani namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Yani hem Allah'la aranız her daim sıkı olsun, hem topluma karşı görevlerinizi yerine getirin. Şimdi zekatı ve namazı dışlayarak İslam aleminin bir başkasına örnek olma ihtimali yok bu ayete göre. Yani namazsız, zekatsız bir Müslüman olmaz. Olsanız işte Allah kabul etmiyor.
Evet.
Bunu nasıl örnek olacaksınız ki başka türlü? Resul bize örnek. Biz de işte yaşadığımız dönemde diğer insanlara örneğiz. Yani insanların bize bakıp doğruyu görmesi lazım aslında. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef biz ne demek zorunda kalıyoruz? Müslümanlara bakarak yapmayın. Müslümanların kaynağına bakarak yapın. Maalesef bu duruma geldik. Hani Yusuf İslam'ın en son şeyi vardı. Hani kendisi öyle diyordu ya, hani ben eğer Müslümanlara bakarak şey yapacak olsaydım Müslüman olmazmışım yani. Allah'tan ki Kur'an-ı Kerim'i gördüm, öyle Müslüman oldum. Yoksa Kur'an-ı Kerim başka bir vadide, Müslümanlar başka bir vadide. Bugün geldiğimiz noktada Kur'an'dan hareketle insanlar namaz diye bir şeyin olmadığını söylemeye başladılar. Namaz yok, zekat yok, hac yok, kurban yok. Ne kaldı geriye? İmanı da sadece Allah'a inanmak, Allah'a var ve bir olduğuna inanmak diye tarif ettin mi? Geriye nüfus kağıdı, ki o da artık kaldırıldı, eskiden de o. Adı Ali, Ahmet, Mehmet, Yahya olan bir Müslümandan bahsediliyor. Ama gerçekte, pratikte ibadet anlamında namaz yok. Hac yok. Zekat yok. Kurban yok. İmana baktığın zaman sadece Allah'a inanman, Allah var ve bir kabul etmen yeterli. Nebi Resul farkı diye bir şey yok. Nebi peygamber, Resul o da peygamber. Allah sadece bazı tırnak içerisinde peygamberlere kitap vermiş. Dört büyük kitap gelmiş. Onun dışında bir iki üç tanesine de suhuf vermiş. Geri kalanlarını önceki peygamberlerin kitaplarına uymakla görevlendirilmiş diye bir kitaplara iman uyduruyorsun. O da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kitaplara iman gitti. Ahiretle ilgili öyle bir şefaat anlatılıyor ki burada ne yaparsan yap, eğer imanla ölmeyi başarabildiysen öbür tarafta seni ya Resulullah kurtaracak, o da olmazsa ya peşinden gittin hocan kurtaracak. Oradan yırtarsan hafız mahfız oğlum varsa, ki bizde çok meşhurdu o. Ben hafızı bitirmeye yakın falan, akrabalardan öyle listeye yazılmak isteyenler olurdu. Hani 70 kişilik kontenjanım var, bizi de yazarsın herhalde falan diye. O zamanlar tabii aklımız basmıyor. 12-13 yaşında çocuk, ne olacak acaba, ne yapacağım öyle bir tarafta falan. Bir şekilde herkes de birini kurtarıyor. Ahiret de öbür tarafta garanti bir şekilde. Yani ne kalıyor pratikte Müslümanlık olarak? Ama bak Allah ne diyor? Sen insanlığa örnek olacaksan namazla ve zekatla başlayacaksın bu işe. Yani namaz senin Allah'la olan bağın, zekat senin içinde yaşadığın toplumla olan bağın. Ve şöyle de tarif edebiliriz. Biri Allah'a karşı görevin, biri içinde bulunduğun topluma karşı görevin. Ve ne yapabiliyorsan, paran varsa paranla, paran yoksa Allah ne diyordu? İnşallah haftaya başlayacağımız surede. Vellezînum liz zekâti fâilûn diyor Allah. Her Müslüman zekat, yani verecek malı bulamayabilir. Zekat için çalışırsın en azından. Nasıl çalışırsın? Bir gün zekat vermek için çalışırsın. Zekatın yerine ulaşması için çalışırsın. Değil mi? Yani zekatın uygun yerlere ulaşması için gereken gayreti gösterirsin. Ama neticede zekatla ilgili organizasyonun bir parçası olursun en azından. Ya bu da topluma karşı görevimizin yerine gelmesi açısından önemli. Bunların dışlandığı bir Müslüman prototipi yaşadığı çağda hiç kimseye örnek olamaz. Halbuki Allah nasıl bir sorumluluk yükledi bize bu ayette? Siz müminlere, insanlara örnek olacaksınız. Başka bir ayette de küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Göreviniz te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Siz Allah'ın maruf dediği şeyleri insanlara söyleyeceksiniz. Münker dediği kötü şeyleri de yapmamalarını söyleyeceksiniz insanlara. Ama bunun yolu önce onları kendimizin yapmasından geçiyor. Yani maruf neyse yapalım, münkerden neyse ondan kaçınalım. Bu marufun başında namaz ve zekat yok mu? Var. Demek ki önce bu namazı, bu zekatı oturtacağız. Ondan sonra da bu şekilde yavaş yavaş insanlara örnek olacağız. Böylece bu ayetle birlikte sureyi de bitirmiş olduk. Bitirdiğimiz sure de Hac suresiydi. Biraz önce hocamla müzakere yaparken içeride, hocam dedim bugün itibariyle Hac suresini bitirip hacı oluyoruz inşallah. İnşallah gerçekte de olmak nasip olur. Ben şahsen gidemedim henüz. Gidemeyenlerle birlikte, hep birlikte inşallah hacca gitmek de nasip olur. Bu sureden de aldığımız feyizle inşallah haftaya 23. sure olan Mü'minun suresiyle derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya yine aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.